Ayrım 15, Cehennem, Dan Brown, sayfa 215. 40. Bölüm. Marta Alvarez karnına yayılan gerginliğe doğum sancısının değil paniğin sebep olmasını diledi. Dante'nin ölüm maskesi yok. Landito'ya varıp boş vitrini gören iki güvenlik görevlisi şimdi dikkat kesilmiş ve harekete koyulmuşlardı. İçlerinden biri dün gecenin güvenlik kamerası çekimlerini almak için yan taraftaki kayıt kumanda odasına koşarken diğeri polise soygunu haber verdiği telefonu yeni kapatmıştı. Güvenlik görevlisi telefonu kapatırken Marta'ya ''La polizia arrivera tra 20 minuti'' dedi. Dipnot polis 20 dakika içinde gelecek. 20 minuti diye sordu. 20 dakika. Büyük bir sanat soygunu oldu. Görevli şehirdeki polislerin çoğunun çok daha büyük bir krizle uğraştığının ve gelip rapor tutması için müsait bir memur bulmaya çalıştıklarını söylendiğini anlattı. Che cosa potrebbe esserci di più grave diye heyecanla bağırdı. Bundan daha ciddi bir şey olabilir mi? Langdon ile Sienna birbirlerine endişeyle bakınca Marta tüm bunların iki ziyaretçiye fazla geldiğini hissetti. Şaşmamak gerekir. Maskeye şöyle bir bakmak için durmuşken şimdi büyük bir sanat soygununa şahit oluyorlardı. Birisi dün gece bir şekilde galeriye girmiş ve Dante'nin ölüm maskesini çalmıştı. Marta müzede çalınacak daha değerli parçalar bulunduğunu biliyordu. Bu yüzden şükretmeye çalıştı. Yine de bu müze tarihinde bir ilkti. Protokolü bile bilmiyorum. Birden gücünün tükendiğini hisseden Marta yeniden kordonlara dayanıp destek aldı. Dün geceki olayları Marta'ya yeniden anlatan iki güvenlik görevlisi de duruma bir anlam veremiyormuş gibi görünüyordu. Saat 10'da Marta Il Duomino ve Langdon ile birlikte içeri girmişti. Kısa süre sonra üçlü birlikte dışarı çıkmıştı. Güvenlikçiler kapıları kilitlemiş, alarmı çalıştırmıştı ve bildikleri kadarıyla o andan itibaren içeri giren veya dışarı çıkan kimse olmamıştı. Marta İtalyanca imkansız diye bağırdı. Dün gece üçümüz dışarı çıkarken maske buradaydı. Bu yüzden birisi galerinin içinde kalmış olmalı. Avuçlarını çeviren görevliler şaşkın görünüyordu. Noi non abbiamo visto nessuno. Biz kimseyi görmedik. Polis yola çıkmıştı. Marta hamile vücudunun el verdiğince hızlı bir şekilde güvenlik odasına doğru ilerledi. Langdon ile Sienna ise hemen ardından onu takip ettiler. Marta güvenlik kaydı diye düşündü. Dün gece burada kimin olduğunu gösterecektir. Üç blok ötedeki Vecchio köprüsünde bir çift polis memuru kalabalığın arasına karışıp her yere Langdon'ın fotoğraflarını asarken Vajenta gölgelere saklandı. Polisler yaklaşırken içlerinden birinin telsizi cızırdadı, tüm birimlerin dikkatine yapılan rutin bir duyuruydu. İtalyanca olan duyuru kısa olsa da Vajenta ana fikri anlamıştı. Vecchio sarayının yakınlarındaki polisler müzede tutanak tutmak için yerini bildirsin. Polisler fazla tepki vermedi ama Vajenta kulaklarını iyice açıp dinlemişti. Il Museo di Palazzo Vecchio. Vecchio Sarayı Müzesi. Dün geceki yenilgi yeni kariyerini yok eden fiyasko Vecchio Sarayı'nın hemen dışındaki ara sokakta meydana gelmişti. İki kelime hariç çoğunluğu anlaşılmaz telsiz cızırtısıyla karışık İtalyanca polis duyurusu devam ediyordu. Dante Alighieri. Vücudu bir anda gerildi. Dante Alighieri mi? Bu kesinlikle tesadüf olamazdı. Vecchio Sarayı yönüne döndü ve binaların tepesinden bakan mazgallı kulesinin yerini buldu. Acaba müzede tam olarak ne oldu diye düşündü ve ne zaman? Vajenta istisnalar bir yana rastlantının insanların sandığından daha nadir gerçekleştiğini bilecek kadar uzun zamandır saha analistiydi. Vecchio Sarayı Müzesi ve Dante... Bunun Langdon'la ilgisi olmalıydı. Vajenta ilk başından beri Langdon'ın Eskişehir'e döneceğinden şüpheleniyordu. Her şeyin çözülmeye başladığı dün gece Langdon Eskişehir'deydi. Langdon şimdi gün ışığında aradığı şey her neyse onu bulmak için Vecchio Müzesi civarına tekrar dönmüş olmalıydı. Langdon'ın Eskişehir'e girmek için köprüden geçmediğine emindi. Başka bir sürü köprü vardı ama hepsi de Boboli bahçelerinden yürünemeyecek kadar uzaktı. Aşağıda dört kişilik ekibi olan bir kayığın köprünün altından karşıya geçtiğini fark etti. Üstünde Società Canottieri Firenze, Florence Rowing Club yazıyordu. Kayığın kırmızı beyaz kürekleri mükemmel bir ahenkle inip kalkıyordu. Langdon karşıya geçmek için tekneye binmiş olabilir mi? Pek öyle gelmiyordu. Ayrıca içinden bir ses ona Vecchio Müzesi ile ilgili polis duyurusunu dikkate alması gerektiğini söylüyordu. Bir kadın aksanlı İngilizcesiyle "Tüm kameralar dışarı, per favore!" diye bağırdı. "Lütfen." Vajenta döndüğünde Vecchio Köprüsü'nden geçerken bir sopanın ucundaki turuncu pomponu sallayarak ardındaki turist sürüsünü ördekler gibi peşine takan kadın rehberi gördü. Pomponunu havaya kaldırıp bakışları yukarı yönlendiren rehber daha önce pratiği yapılmış bir coşkuyla "Başınızın üstündeki Vasari'nin en büyük başyapıtı" dedi. Vajenta daha önce fark etmemişti ama dükkanların üstünde dar bir ev dizisi gibi uzanan ikinci bir kat daha vardı. Rehber Vasari koridoru dedi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundadır. Medici ailesine Pitti Sarayı ile Vecchio Sarayı arasında güvenli bir geçiş imkanı sağlıyordu. Yukarıdaki tünel benzeri yapıya bakarken Vajenta'nın gözleri büyüdü. Koridoru daha önce duymuştu ama hakkında çok az şey biliyordu. Vecchio Sarayı'na mı gidiyor? Rehber bugün bile VIP bağlantıları olan çok az kişi bu koridora girebilir diyerek devam etti. Burası Vecchio Sarayı'ndan Boboli bahçelerinin güneydoğu köşesine kadar uzanan harikulade bir sanat galerisidir. Vajenta bundan sonra rehberin söylediklerini duymadı. Motosikletine doğru koşmaya başlamıştı bile. 41. Bölüm. Marta ve diğer iki güvenlikçi ile birlikte kayıt kumanda odasına sığışırlarken Langdon'un kafasındaki dikişler yeniden zonklamaya başlamıştı. Bu sıkışık yer bir dizi vınlayan sabit sürücü ve bilgisayar ekranıyla ancak bir vestiyer büyüklüğündeydi. İçerisi boğucu derecede sıcaktı ve sigara kokuyordu. Langdon bir anda duvarların üzerine geldiğini hissetti. Marta Landito'nun kapının üstünden çekilmiş siyah beyaz karıncalı bir kaydını oynatan monitörün önündeki sandalyeye geçti. Ekrandaki tarih dün sabahın yani tam olarak 24 saat öncesinin kaydı olduğunu gösteriyordu. Müze açılmadan hemen önce Langdon ile gizemli Il Duomino o akşam gelmeden çok önce. Görevli kaydı ileri sararken Langdon aceleci paytak adımlarla Landito'ya akın eden turistleri seyretti. Bu açıdan maske görünmüyordu ama turistler bakmak veya fotoğrafını çekmek için durduğundan hala vitrinde olduğu anlaşılıyordu. Polisin yola koyulduğunun bilincinde olan Langdon "Lütfen acele et" diye düşündü. Sienna ile izin isteyip kaçmayı düşündü ama bu kaydı görmeleri gerekiyordu. Görecekleri neler döndüğüne dair birçok soruyu cevaplayacaktı. Kayıt şimdi daha hızlı ilerliyordu. Salonda akşamüstü gölgeleri belirmeye başlamıştı. Kalabalık azalıp en sonunda kimse kalmayıncaya kadar turistler girip çıktı. Ekrandaki saat şeridi 17'yi geçtiğinde müzenin ışıkları kapandı ve ortalık sakinleşti. 5. Kapanış saati. Sandalyesinde ileri doğru eğilip ekrana bakan Marta, "Aumenti la velocita" diye emretti. "Hız arttırın." Görevli kaydı oynatmaya devam ederken saat şeridi hızla ilerledi ve sonra birden saat 22 civarında müzenin ışıkları yeniden yandı. Görevli hemen kaydı yavaşlatıp normal hızında oynatmaya başladı. Az sonra Marta Alvarez'in hamile bedeni görüntüye girdi. Hemen ardındaki Langdon, Harris Tweed Camberley ceketi, ütülü pantolonu ve ince mokasenleriyle peşinden içeri girdi. Yürürken gömlek kolunun altından çıkan Mickey Mouse saatinin pırıltısını bile görebiliyordu. "İşte oradayım, vurulmadan önce." Langdon'a hiç hatırlamadığı şeyler yaptığını seyretmek son derece rahatsız edici gelmişti. "Dün gece buradaymışım. Ölüm maskesine mi bakmışım?" O an ve şimdi arasında bir şekilde kıyafetlerini, Mickey Mouse saatini ve hayatından 2 günü kaybetmeyi başarmıştı. Kayıt ilerlerken daha yakından görebilmek için Sienna ile birlikte Marta ve görevlilerin hemen arkasına sığıştılar. Sessiz kayıt Langdon ile Marta'nın vitrinin önüne gelip maskeye hayranlıkla baktıklarını göstererek sürdü. Onlar bunu yaparken arkalarındaki kapıyı geniş bir gölge kararttı ve görüntüye aşırı obez bir adam girdi. Taba rengi bir takım elbise giymişti, elinde bir evrak çantası vardı ve kapıdan zor geçiyordu. Fırlayan göbeğinin yanında Marta bile minyon kalıyordu. Langdon adamı görür görmez tanımıştı, Ignazio. Sienna'nın kulağına bu Ignazio Buzzoni diye fısıldadı. Museo del Opera del Duomo'nun müdürü. Yıllardır tanıdığım biri ama ona Il Duomino denildiğini daha önce duymamıştım. Sienna sessizce uygun bir yakıştırma diye karşılık verdi. Langdon önceki senelerde Il Duomo'nun tarihi ve bazı sanat eserleriyle ilgili Ignazio'ya danışmanlık vermişti. Ama Vecchio Sarayı'na gelmek Ignazio'nun alanının dışında kalıyordu. Fakat yine de Floransa sanat dünyasının nüfuzlu isimlerinden biri olmanın yanı sıra Ignazio bir Dante tutkunu ve bilginiydi. Dante'nin ölüm maskesi için makul bir bilgi kaynağı. Langdon dikkatini yeniden görüntülere verdi. Langdon ile Ignazio maskeye mümkün olan en yakın mesafeden bakabilmek için kordonların üstünden eğilirken Landito'nun arka duvarına yaslanmış sabırla bekleyen Marta görülüyordu. Adamlar maskeyi inceleyip tartışırken dakikalar ilerliyor, onların arkasındaki Marta fark ettirmeden saatine bakıyordu. Langdon güvenlik kaydının sesli olmasını dilerdi. Ignazio ile ne hakkında konuşuyordum, ne arıyorduk? Tam o sırada ekrandaki Langdon kordonların üzerinden geçip vitrinin önünde çömelerek yüzünü cama iyice yaklaştırdı. Marta müdahale ederek onu uyarınca Langdon özür dileyip geri çekiliyordu. Omzunun üstünden geriye bakan Marta, ''O kadar sert davrandığım için üzgünüm.'' dedi. ''Ama size söylediğim gibi vitrin antika ve son derece kırılgan. Maskenin sahibi insanları kordonun arkasında tutmamız konusunda ısrar ediyor. O yokken çalışanlarımızın bile vitrini açmasına izin vermiyor.'' Kadının söylediklerinin anlamını kavramak bir dakikasını aldı. ''Maskenin sahibi mi?'' ''Langdon maskenin müzeye ait olduğunu sanıyordu.'' Aynı derecede şaşırmışa benzeyen Sienna hemen söze karıştı. ''Maskenin sahibi müze değil mi?'' Gözlerini ekrana çeviren Marta başını iki yana salladı. ''Zengin bir müşteri Dante'nin ölüm maskesini koleksiyonumuzdan satın almak istedi. Üstelik maskeyi burada bırakacaktı. Küçük bir servet teklif edince biz de memnuniyetle kabul ettik.'' ''Sienna durun.'' dedi. ''Maske için para ödedi ama siz de bıraktı öyle mi?'' Langdon bağışçı edinimi sık başvurulan bir uygulama dedi. Bu sayede hayırseverler hediyeyi bağış olarak kaydettirmeden müzelere büyük bağışlarda bulunabilirler. Marta bağışçı farklı bir adamdı dedi. Gerçek bir Dante alimiydi ve biraz da nasıl diyorsunuz fanatiko. Sienna hafif bir telaşla kim diye sordu. Hala ekrana bakmakta olan Marta kim mi dedi. Yakın zaman önce onu gazetelerde okumuş olabilirsiniz. Bertrand Zobrist isimli İsviçreli milyarder. Langdon'a isim biraz tanıdık geliyordu. Sienna Langdon'ı kolundan tutup sertçe sıkarken sanki hayalet görmüş gibiydi. Benzis olan Sienna, ah evet dedi. Bertrand Zobrist, ünlü biyokimya uzmanı. Genç yaşta biyolojik patentlerden bir servet edindi. Susup güçlükle yutkundu, eğilip Langdon'ın kulağına fısıldadı. Zobrist germline mühendisliğini bulan kişidir. Dipnot gen transferi genetik mühendisliği. Germline mühendisliğinin ne olduğuna dair Langdon'un hiç fikri yoktu. Ama özellikle de salgın ve ölümle ilgili resimlerin ışığında kötü bir şeyler çağrıştırıyordu. Sienna tıp okuduğu için Zobrist ile ilgili bunca şeyi biliyor olabilirdi. Veya belki her ikisi de çocuk dahiler olduklarından. Dehalar birbirinin yaptığı işi takip eder mi? Sienna Zobrist'in ismini ilk olarak birkaç yıl önce duydum diye açıkladı. Medyada nüfus artışı ile ilgili kışkırtıcı açıklamalar yapıyordu. Hüzünlü bir ifadeyle sustu. Zobrist kıyamet denkleminin savunucularından biri. Anlayamadım. Esasen dünya nüfusunun arttığı, insanların daha uzun yaşadığı ve doğal kaynaklarımızın tükendiği ile ilgili matematiksel bir tanımdır. Denklem mevcut yönelişin toplumun çöküşünden başka bir sonuç doğuramayacağını öngörür. Zobrist insan türünün bir yüzyıl daha hayatta kalamayacağı varsayımında bulunmuştu. Bir tür toplu ölüm olmazsa... Derin bir nefes alan Sienna gözlerini Langdon'unkilere dikti. Aslına bakarsan Zobrist'in bir ara Avrupa'nın başına gelen en iyi şey kara ölümdü dediği söylenir. Langdon şaşkınlık içinde ona baktı. Veba maskesi bir kez daha gözünde canlanırken ensesindeki tüyler kabardı. Bütün sabah yaşadığı karışıklığın ölümcül bir salgınla ilgili olduğu düşüncesine karşı koymaya çalışmıştı. Bu düşünceyi kovmak gittikçe güçleşiyordu. Bertrand Zobrist'in kara ölümü Avrupa'nın başına gelen en iyi şey diye tanımlaması kesinlikle dehşet vericiydi. Ama yine de Langdon 1300'lerde Avrupa'da yaşanan toplu ölümlerin uzun dönemli sosyoekonomik faydalar getirdiğini yazan pek çok tarihçi biliyordu. Salgından önceki nüfus fazlalığı, kıtlık ve ekonomik güçlükler karanlık çağların belirleyicisi olmuştu. Sonra kara ölümün gelişiyle dehşet verici olmakla birlikte aniden insan sürüsü azalmış, yiyecek bollaşmış, fırsatlar artmış ve kimi tarihçilere göre bu da Rönesans'ın doğuşunda büyük etken olmuştu. Langdon Dante'nin cehenneminin değiştirilmiş bir haritasını içeren tüpün üstündeki biyolojik tehlike sembolünü gözünde canlandırırken içini ürperten bir düşünce aklına geldi. O korkutucu küçük projektör birisi tarafından oluşturulmuştu. Bir biyokimyacı ve Dante tutkunu olan Bertrand Zobrist şimdi bu iş için mantıklı bir aday gibi geliyordu. Germline mühendisliğinin babası, Langdon şimdi bulmaca parçalarının yerine oturduğunu hissediyordu. Ne yazık ki belirginleşen resim gittikçe daha da ürkütücü bir hal alıyordu. Görevliye bu kısmı geçin diye emreden Martha, müzeye kimin girip hırsızlık yaptığını görmek için maskeyi inceleyen Langdon ile Ignazio kısmını hızlı geçmek istiyor gibiydi. Görevli ileri sarma düğmesine basınca saat şeridi hızlandı. 3 dakika, 6 dakika, 8 dakika. Ekranda adamların arkasında duran Martha'nın gittikçe artan bir sıklıkla ağırlığını bir ayağından ötekine değiştirdiği ve sürekli saatine baktığı görülüyordu. Langdon, o kadar uzun konuştuğumuz için üzgünüm dedi. Rahatsız olmuşa benziyorsunuz. Martha benim hatam diye yanıtladı. İkiniz de eve gitmem için ısrar ettiniz. Güvenlik sizi dışarı çıkarabilirdi. Ben kabalık etmek istemedim. Sonra birden Martha ekranda yok oldu. Güvenlikçi kaydı normal hıza getirdi. Martha sorun yok dedi. Tuvalete gittiğimi hatırlıyorum. Görevli başını sallayıp yeniden hızlı sarma düğmesine uzandı. Ama basmadan önce Martha onun kolunu tuttu. Aspetti, bekleyin. Başını ileri uzatıp aklı karışmış gibi monitöre baktı. Langdon da görmüştü. Bu da ne böyle? Ekranda Langdon elini tweed ceketinin cebine sokup bir çift ameliyat eldiveni çıkartıyor ve eline geçiriyordu. Il Duomino aynı anda Langdon'ın hemen arkasına geçiyor ve birkaç saniye önce Martha'nın tuvalete gitmek için kullandığı koridoru gözetliyordu. Biraz sonra obez adam Langdon'a etrafta kimse olmadığını söyler gibi başını sallıyordu. ''Biz ne halt ediyoruz böyle?'' Langdon kayıtta eldivenli eliyle uzanıp vitrin kapısının kenarını bulduğunu, sonra çok nazik bir şekilde antika menteşe kıpırdayıncaya kadar ittiğini, kapının yavaşça açıldığını ve Dante'nin ölüm maskesini meydana çıkarttığını izledi. Dehşetle soluğunu yutan Martha Alvarez ellerini yüzüne götürdü. Martha ile aynı dehşeti hisseden Langdon mahfazaya uzanıp Dante'nin ölüm maskesini iki eliyle kavradığını ve dışarı çıkarttığını inanamayan gözlerle izledi. Martha Dio mi salvi diye bağırırken Tanrı beni korusun ayağa kalkıp yüzünü Langdon'a döndü. Cosa fatto perché? Ne yaptınız? Niye? Langdon cevap vermeye fırsat bulamadan görevlilerden biri siyah bir beretle çıkarıp Langdon'ın göğsüne doğrulttu. Tanrım! Robert Langdon görevlinin tabancasının namlusuna bakarken ufacık odanın üstüne geldiğini hissetti. Şimdi ayakta duran Martha Alvarez yüzünde ihanete uğramış bir ifadeyle öfke içinde ona bakıyordu. Arkasındaki kayıtta Langdon maskeyi ışığa tutarak incelemekteydi. Söylediğinin doğru olması için dua eden Langdon, ''Sadece bir anlığına çıkarttım.'' dedi. ''Ignazio sizin açınızdan sorun olmayacağını söylemişti.'' Martha cevap vermedi. Langdon'un ona neden yalan söylediğiyle ilgili aklı karışmış gibi görünüyordu. Ayrıca Langdon göreceklerini bile bile nasıl olur da sakince gelip kaydı seyrederdi. Mahfazayı açtığımı bilmiyordum. Sienna Robert diye fısıldadı. Bak bir şey bulmuşsun. Gözlerini kayıttan ayırmayan Sienna içinde bulundukları duruma rağmen bir cevap bulma peşindeydi. Ekranda maskeyi tutup ışığa doğru açıveren Langdon, eserin arka tarafındaki bir şeyle ilgileniyormuş gibi görünüyordu. Kameranın bu açısından maske bir anlığına Langdon'ın yüzünü öyle bir kapatıyordu ki Dante'nin ölümlü gözleri Langdon'ınkilerle aynı hizaya geliyordu. Yazıyı hatırlayınca gerçek yalnızca ölümün gözlerinden görülebilir. İçinin ürperdiğini hissetti. Langdon maskenin arkasında neyi incelediğini bilmiyordu. Ama o sırada görüntüde buluşunu Ignazio ile paylaşırken o geri çekiliyor ve hemen el yordamıyla bulduğu gözlüklerini takıp yeniden bakıyordu. Sonra yeniden başını hızla iki yana sallayıp Landito da heyecanlı bir halde adım atmaya başlıyordu. Koridordan gelen sesi duydukları anlaşılan iki adam birden başlarını kaldırıp bakıyorlardı. Martha'nın tuvaletten döndüğünü duymuş olmalıydılar. Langdon aceleyle cebinden büyük bir ziplock torba çıkartıyor, ölüm maskesini içine yerleştirdikten sonra nazikçe Ignazio'ya veriyor ve o da isteksizce el çantasına koyuyordu. Langdon artık boş olan vitrinin antika cam kapısını hemen kapatıyor ve hırsızlıklarını fark ettirmeden Martha ile koridorda karşılaşmak için iki adam hızlı adımlarla yürüyordu. Şimdi her iki görevli de silahını Langdon'a yöneltmişti. Destek almak için masaya tutunan Martha ayakta sallandı.
Anlamıyorum diye kekeledi. Dante'nin ölüm maskesini Ignazio Buzzoni ve siz mi çaldınız?
Hayır diye üsteleyen Langdon elinden geldiğince iyi numara yapmaya çalışıyordu. Maskeyi bir geceliğine dışarı çıkartmak için sahibinden izin almıştık.
Sahibinden izin mi almıştınız diye sordu. Bertrand Zobrist'ten mi?
Evet, Bay Zobrist arka tarafındaki bazı işaretleri incelememiz için bize izin vermişti. Onunla dün akşamüstü buluşmuştuk.
Martha'nın gözleri hançer gibi deliyordu. ''Profesör, dün akşamüstü Bertrand Zobrist'le buluşmadığınıza eminim.''
''Ama kesinlikle buluştuk.''
Sienna Langdon'ın kolunu tuttu. Robert, üzüntüyle nefesini bıraktı. Bertrand Zobrist 6 gün önce buradan birkaç blok ötedeki Badia Kulesi'nden kendini aşağı attı.
15. ayrımın sonu, sayfa 226.